Çankaya Savaşları Y. Faruk Mangırcı 1. Keset 1. Yüz Tüm yayın hakları Y. Faruk Mangırcı'ya aittir. 2. Baskı 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Çankaya Savaşları Y. Faruk Mangırcı'nın ilk kitabı. Sırasıyla Yeni Asır, Merhaba, Türkiye, NTV ve Akşam'da Başbakanlık ve Parlamento Muhabiri olarak çalışan genç yazar, Konya ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi. Anayol Hükümeti döneminde Kültür Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve yine aynı dönemde hükümet temsilcisi olarak Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği görevinde bulunan Mangırcı, 1971 Konya doğumlu, evli ve Didar Dilara isminde bir kız çocuğu babası. Halkın bildiği anayasadan başka sadece devleti yönetenler tarafından bilinen gizli bir anayasa var mı? Bu gizli anayasaya uymayan siyasilerin akıbeti ne olur? Mustafa Kemal'in muhaliflerinden Lazistan milletvekili Ali Şükrü, Topal Osman tarafından neden öldürüldü? Topal Osman nasıl ölü olarak ele geçti? Mustafa Kemal, Cumhuriyeti ilan ederken kendisine muhalif komutanlar niçin Ankara dışına çıktı? Cumhurbaşkanlığı yarışında milli şef İnönü'yü kimler öldürtmeyi planladı, İnönü planlarını nasıl bozdu? Genelkurmay'daki toplantıda İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesine kimler nasıl karar verdi? Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ordu içinde hangi generaller İnönü'den emirlerini beklediklerini söyledi? Cumhuriyet tarihinin ordu içindeki en büyük tasfiye operasyonu nasıl başladı? Cemal Gürsel 27 Mayıs'ın haberini aldığı Üsteğmen'den nasıl korktu? Demirel, darbe hazırlığı yapan Cemal Turan'ı nasıl emekliye sevk etti? 9 Martçılarla 12 Martçıların mücadelesinden Fahri Korutürk nasıl Cumhurbaşkanı çıktı? 1 Mayıs katliamının planlayıcıları ordu içinden nasıl tasfiye edildi? 12 Eylül darbesi için şartlar nasıl olgunlaştırıldı? Özal, Öztorun'u emekliye sevk ederken niçin İstanbul'a kaçtı? Özal, Evren Paşa ile Üvey Paşa'nın arasını nasıl bozdu? Özal, öldü mü, öldürüldü mü? Demirel, Özal'ın öleceğini ne zaman, nasıl öğrenmişti? 12 Haziran 1997 darbesi nasıl engellendi? Darbenin engellenmesinde Kıvrıkoğlu Paşa'nın rolü neydi? İstihbaratçı Bülent Orakoğlu'nu ölümle tehdit eden paşa kimdi? Orakoğlu yurt dışına neden kaçırıldı? Anasol D hükümeti kurulurken bakanlıklar kimler arasında nasıl paylaşıldı? Mesut Yılmaz, Çevik Bir'in önünü nasıl kesti? Mavi Akın projesi, bankalar operasyonu, Çakıcı'nın Türkiye iadesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini nasıl etkileyecek? Çankaya Savaşları için ne dediler? Çankaya Savaşları adlı eseri zevkle okudum. Yeni eserlerinizin devamını diliyorum. Yıldırım Akbulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Çankaya Savaşları isimli kitabınızı zevkle okudum. Takdir ve tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bülent Ecevit, Başbakan. Çankaya Savaşları adlı kitabı zevkle okudum. Değerli araştırmanız bir siyasetçi için çok kıymetli bir arşiv niteliği taşıyor. Başarılar diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı. Sayın Faruk Mangırcı'nın uzun bir araştırma sonucu yazdığı Çankaya Savaşları isimli kitabında ilgi çekici olaylar, analizler ve sentezler mevcut. Kanımca okunması gereken en önemli eserlerden biridir. Emekli Orgeneral Doğan Güreş, DYP Kilis Milletvekili, Genelkurmay Eski Başkanı. Çankaya Savaşları devlet gücünün en üst kademesi için verilen mücadelenin adı. Cumhuriyet tarihimizin yazılmasını ışık tutacak iddialı bir eser. Kalemiyle iddialı, yorumuyla iddialı, objektifliğiyle iddialı. Teşekkürler Faruk Mangırcı. Kütüphaneme zarif ve nezih bir üslup ile yazılmış bu kitabı kazandırdığın için, siyasi hayatım boyunca bana kaynak olarak başvurabileceğin bir eser sağladığın için, elbette konuyla ilgilenen herkes sana müteşekkirdir. Faruk Bal, MHP Konya Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı. Çok ayrıntılı, çok güzel incelenmiş bir araştırma ürünü, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren en üst kurum olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kulis arkası görüşmeleri de ön plana çıkarttığı için gazeteci Faruk Mangırcı'ya teşekkür ediyorum. Turan İmamoğlu, DSP Kocaeli Milletvekili. Bu kitap Türkiye'nin kaderinin, devletin derinliği ile Çankaya'nın yüksekliği arasında nasıl gidip geldiğini anlatması bakımından önemli bir başvuru eseri. Her savaşın bir başı, bir sonu daima vardır ama öyle anlaşılıyor ki Çankaya Savaşları Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça sürecek ve asla bitmeyecek. Uğur Aksöz, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili, hukukçu, yazar. Zevkle okuduğum bir kitap Çankaya Savaşları. Çok önemli iddialar taşıyor. İlk kez Türkiye'de cereyan eden ve değerli yazarın deyimi ile Çankaya Savaşları diye nitelenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir arada toplayan harika bir eser. Mutlaka elimizin altında bulunması gereken bir eser. Zamanlaması çok iyi. Önümüzdeki günlerde tarihin tekerrürden ibaret olup olmadığını göreceğiz. Metin Öney, avukat, 20. dönem İzmir Milletvekili. Değil önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini irdelemek, geçmişten 16 Mayıs 2000'i de aşarak yepyeni bir sürece tarihi ışınlayarak anlamamızı sağlayan bir yapıt. Gazetecilerin siyasi gelişmelere bilimsel bakamadıkları savını revize eden niteliğiyle bilgilendirecek ve fikirlendirecek bir yapıt. Doktor Hikmet Aydın, 20. dönem Çanakkale Milletvekili. Gazeteci Faruk Mangırcı'nın Çankaya Savaşları adlı kitabı sadece kronolojik bir değer taşımıyor. Yüzlerce anekdotla zenginlik kazandığı için ilgiyle de okunuyor. Bugünü daha iyi anlamak için tarihi ve daha önce olanları iyi bilmekten başka çaremiz yok. Çankaya Savaşları okuyana Mayıs ayında yaşayacaklarımızın ipuçlarını sağlayan bir olaylar meşheri. Taha Kıvanç, Yeni Şafak Gazetesi, Kulis. 20 günde bitiveren ve henüz kitapçı vitrinlerinin çoğuna bile girmeden tükeniveren bir araştırma Çankaya Savaşları. Bu sene 10. Cumhurbaşkanını seçeceğiz ya, genç ve pırıl pırıl bir gazeteci Faruk Mangırcı bunun çalışmalarını bir yıl önce başlattı. Yıl sonunda da tamamladı. Yeni bin yıla da ikinci baskısını hazırlıyor yeni ekleriyle Çankaya Savaşları'nın. Çankaya Savaşları'nın güncel endişesi yanında referansları ve dipnotlarıyla akademik ve belge özelliği de önemli. Faruk Mangırcı'dan yeni eserler istemek hakkımız doğuruyor bu çalışmasıyla. Ayhan Katırcı Köre, Türkiye Gazetesi, Fantezi ve Kulis. Siyasetle meşgul olanların bile haberdar olmadığı, yıllar sonra öğrendiğinde vay canına diye hayretle karşıladığı türden olaylar var Çankaya Savaşları'nda. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ten Süleyman Demirel'e uzanan savaş sürecinde bir cumhurbaşkanı olarak farklılık arz eden isimler etrafında gelişen olayları, kimlerin aday olduğu halde canını kurtarmak için bu işten vazgeçtiğini, kimlerin akıllarında bile yokken bu makama oturduğunu, hülasa Cumhurbaşkanlığı yolunda yaşanan Ali Cengiz oyunlarını öğrenmek istiyorsanız daha iyi bir kaynak bulmanız mümkün değil. Oktay Yıldırım, Yeni Düşünce. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu kadar yaklaşılmışken, gazeteci Faruk Mangırcı'nın Mustafa Kemal'den başlayarak Süleyman Demirel'e kadar Cumhurbaşkanlarının seçimlerini konu aldığı Çankaya Savaşları isimli kitabı iyi bir başvuru çalışması. Çankaya sakinlerinin o noktaya geleseye kadar yaptıkları kapalı kapılar ardındaki ikna, telkin, tehdit ve cebirlerin serencamı. Seçim arifelerinde parlayan sönen yıldızlar, askerlerin Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bu sivil koltuğa duydukları aşırı ilgi ve sair renkli unsurların yer aldığı çalışma. Özellikle son iki Cumhurbaşkanının seçimlerinde mahrem gelişmelere şahit olmuşlarla yapılan birebir görüşmelerle farklı şeyler söylemeyi başarıyor. Taceddin Ural, Yeni Şafak, Ankara'dan. Yakın tarihimizle ilgili pek çok kitap yazıldı. Fakat bu kitapların neredeyse tamamı ya bizimkilere dokunmayalım ya da aman birilerini rahatsız etmeyelim endişesi ile kaleme alındı. Ama gazeteci Faruk Mangırcı'nın Çankaya Savaşları adlı kitabı konusunu eğip bükmeden cesaretle işlemesi bakımından takdire şayandır. Nihat Kaşıkçı, gazeteci yazar. Birilerinin iktidar mücadeleleri uğruna hayatlarını kaybetmiş, yaralanmış, işkence çekmiş, cezaevlerinde ömür tüketmiş, hiçbir ince hesaptan haberi olmayan, suçsuz, günahsız insanlara. Ön söz. 16 Mayıs 2000 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 7 yıllık görev süresi doluyor. 1982 Anayasası gereği Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi 16 Nisan 2000'de başlayacak ve seçim en geç bir ay içinde tamamlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk günden beri her dönemde sorun olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu dönemde de siyasette bir kriz haline gelmesi şimdilik kaçınılmaz görünüyor. Siyaset ve devlet kademelerinde daha seçime 5 ay gibi siyaseten uzun bir süre olmasına rağmen tüm hesaplar Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılıyor. Hükümetin ömrü de dahil olmak üzere her şey Mayıs ayındaki seçimlere endekslenmiş durumda. Yani bir noktada Türk siyasi hayatı için 10. Cumhurbaşkanının seçimi bir tür milat olacak. Parlamenter rejimlerle yönetilen ülkelerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri hiçbir zaman sorun olmaz. Sokaktaki vatandaşın ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğundan çok zaman haberi bile olmazken, kendine has bir demokratik yapısı olan Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçmek pek kolay olmuyor. Özellikle 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanlarına verilen yetkilerden dolayı parlamenter rejimle yönetilen ülkelere göre Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı büyük öneme sahip. Cumhurbaşkanları neredeyse yürütmenin tüm yetkilerini eline almış durumda. Bir de hiçbir demokratik ülkede olmayan Milli Güvenlik Kurulu'nun varlığı Cumhurbaşkanlığı makamının önemini kat kat arttırıyor. Zira Türkiye'de iktidar bu anayasal kurumun varlığı nedeniyle atanmışlar ve seçilmişler arasında paylaşılıyor. Cumhurbaşkanının yetkileri ve MGK'nın varlığı dikkate alındığında Türkiye'de demokratik parlamenter rejim yerine ucube bir yönetim şekli ortaya çıkıyor. Parlamenter rejimle yönetilen diğer ülkelere bakıldığında Türkiye'deki sistemin bir örneğini görmek mümkün değil. Türkiye'de özellikle son yıllarda devlet yönetiminde ağırlığını hissettiren ve siyasi iktidarların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan MGK'nın oluşumu da cumhurbaşkanlarının konumunu güçlendiriyor. MGK'da alınacak kararlarda dikkat edilmesi gereken kırmızı kaplı kitap ya da Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, sivil otoritenin hareket alanını daraltan bir diğer önemli unsur. Gizli anayasa diye nitelenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ni Ertuğrul Özkök 24 Haziran 1999 tarihli Hürriyet gazetesinde bakın nasıl değerlendiriyor. Milli Siyaset Belgesi kavramıyla ilk defa 1980'li yılların sonunda karşılaştık. Bir MGK toplantısından sonra yayınlanan bildiride MGK, Milli Siyaset Belgesi'nde yapılan değişikliği görüşmüştür diyordu. Bunu, devletin hiçbirimizin bilmediği gizli bir anayasası var şeklinde yorumlamıştık. Gizli anayasa belki de çok ağır bir kavram. Çünkü bu ne halk oyuna sunulmuş ne de mecliste görüşülüp kabul edilmiş bir metindir. Açık anayasada ne yazarsa yazsın, hükümetlerin uymak zorunda olduğu ve başbakandan başbakana intikal eden Milli Güvenlik Siyaset Belgesi MGK'da belirleniyor. MGK'nın en önemli üyesinin de Cumhurbaşkanları olduğunu düşündüğünüzde bu makamın konumu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. 1933 yılında kurulan ve 1961 anayasası ile anayasal bir kurum haline gelen MGK, başkan olan Cumhurbaşkanı'nın dışında Başbakan, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanlarından oluşuyor. Alınacak kararlarda eşitlik çıkması halinde Cumhurbaşkanı'nın oyu 2 oy sayılıyor. Hal böyleyken de Cumhurbaşkanlığı makamı hem siviller hem de kendisini Türkiye'nin gerçek sahibi olarak gören askerler tarafından çok büyük öneme sahip oluyor. İlginçtir, Türkiye'de yıllardır varlığı bir türlü devleti yöneten kesimler tarafından kabul edilmeyen kontrgerilla örgütü de Cumhurbaşkanlarına özel görevler yüklüyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın FM-31-15 kodlu gayri nizami kuvvetlere karşı hareket talimnamesi 1964 yılında aynen tercüme edilerek 1965 yılında dönemin kara kuvvetleri komutanı Ali Keskiner tarafından imzalanıp onaylanıyor. Talimnamenin 11-B maddesinde Cumhurbaşkanlarının görevleri ile ilgili olarak bazı hallerde diplomatik temsilci ile askeri komutan arasındaki münasebet Cumhurbaşkanı tarafından ayrıca çizilebilir deniliyor. Dipnot, Kont Gerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan. Yani Kont Gerilla faaliyetlerini anlatan bir talimnamede Cumhurbaşkanları koordinasyonla görevlendirilmiş bulunuyor. Ancak Kont Gerilla olayı devletin resmi makamları tarafından henüz kabul edilmediği için yukarıdaki satırların pek önemi kalmıyor. Yetkileri ve sorumsuzluğu nedeniyle neredeyse padişahlıktan bile güçlü konumda olan cumhurbaşkanlarının sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından seçilmesi, seçimlerin önemini en üst dereceye çıkartıyor. Cumhurbaşkanlarının halk tarafından seçilmesi halinde adayların kişilikleri, konumları, fikirleri, geçmişteki icraatları, güvenilirlikleri, tarafsız olabileceklerine dair güven, dürüstlükleri ön plana çıkması gerekirken, seçimlerin dar bir çerçevede gerçekleştirilmesi tüm bu etkin kriterleri ortadan kaldırmakta ve sadece cumhurbaşkanlarının hassas dengelerin adamı olması yeterli hale gelmektedir. Dört dönemdir milletvekili olan ve ANAP hükümetlerinde iki kez de bakanlık yapan bir siyasetçi, Türkiye'deki tüm siyasal, sosyal olayları alt alta koyup, sonuçta tüm kapılar cumhurbaşkanlığı seçimlerine çıkar, diyor. Yani yaşanan her olayın arkasında Cumhurbaşkanlığı makamının ele geçirilmesi arzusunun yattığını söylüyor. Türkiye yine çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. 28 Şubat süreci olarak siyasi tarihimize geçen olaylar sıcaklığını korurken yine bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in görev süresi 16 Mayıs 2000'de sona erecek. Bu önemli makama kimin geleceğine dair tartışmalar seçimin yapılmasına daha 5-6 ay varken başladı bile. Yeni Cumhurbaşkanı kim olacak? Sivil bir isim Cumhurbaşkanı olabilecek mi? Yoksa yeniden asker kökenli Cumhurbaşkanları dönemine mi geçeceğiz? Sorularının cevapları ilgili ilgisiz herkes tarafından her platformda tartışılıyor. Türkiye'deki sistemin aksine Batı demokrasilerinde Cumhurbaşkanlığı makamı sembolik ve protokoler bir görevden öteye geçmiyor. Gerçek anlamda iktidarın kullanımına ya da paylaşımına Batı'da devlet başkanları katılmaz. Parlamenter demokrasilerde devlet başkanları belli bir siyasi görüş ya da ideolojiyi değil, milletin birliğini, yüceliğini ve egemenliğe sahip oluşunu temsil ediyor. Bu nedenle devlet başkanları için siyasi sorumsuzluk ilkesi söz konusudur. Devlet başkanları yürütme ve yasama organının kararlarını devletin başı olarak milli egemenlik adına onaylıyor ancak bu onaylamadan dolayı sorumlu tutulmuyor. Devlet başkanlarının parlamenter demokrasilerde sembolik ve protokoler bir işleve sahip olduğunu gösteren en açık gösterge seçimle iş başına gelmenin zorunlu olmamasıdır. Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç, Norveç gibi parlamenter demokrasinin en gelişmiş örnekleri sayılabilen ülkelerde günümüzde devlet başkanlığı görevi krallar ya da kraliçeler tarafından yürütülüyor. Devlet başkanlığının babadan ya da anneden miras olarak kalması, bir başka deyişle bu görevin bir ailenin tekelinde olması demokrasi açısından o ülkelerde bir sorun oluşturmuyor. Parlamenter demokrasilerde güç esas olarak parlamentoya aittir. Milli egemenliği esas olarak parlamento kullanır. Bir noktada da bağımsız yargı ile paylaştığı da söylenebilir. Yürütme ise parlamentoya ait iktidarın bir bölümünü kullanıyor. Bu bakımdan yasama ve yürütme organları için seçim zorunlu bir koşuldur. Gerçek iktidar ve yetki yasama ile yürütmenin elinde olduğundan sorumluluk da bu kurumlara düşüyor. Ancak Batı standartlarındaki bu sistem Türkiye için bugün itibariyle ulaşılmaz gibi görünüyor. 76 yıllık Cumhuriyet döneminin bir bölümünde, özellikle de Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bu makam büyük öneme haiz hale geldi. Kurumsal yapı, anayasal düzenleme ile parlamenter demokrasiyi işletmeye yönelik olsa da, Cumhurbaşkanı'nın rolü ve işlevi en azından Batı demokrasilerinden farklı oluyor ya da farklı algılanıyor. Atatürk ve İnönü'nün kişiliklerinde Cumhurbaşkanlığı makamının daha da kuvvetlendiği gerçektir. Birinci ve ikinci Cumhurbaşkanları devletin başı olarak iktidarı ellerinde tuttukları için arkasından gelen Cumhurbaşkanları için de bu bir yol olmuş oluyor. Ama unutulmaması gereken bir nokta Atatürk ve İnönü devirlerinin kendine has özelliğidir. o dönem siyasal rejimin parlamenter demokrasi ile uzak yakın bir ilgisinin bulunmadığını söylemek fazla abartı olmaz. İşte bu yüzden Atatürk ve İnönü'nün kişiliklerinden gelen ağırlıkları nedeniyle toplumun siyasal kültüründe batıdakinden farklı bir devlet başkanı imajının doğmasına sebep olunmuş durumdadır. 1946 sonrasında ise normalde durumun değişmesi gerekirken herhangi bir değişikliğin olmadığı gözlemleniyor. Bu tarihten sonra parlamenter demokrasinin ana kurumları Türk siyasi yaşamına monte edilmeye çalışılıyor. Seçim, partiler, yasama ve yürütme üzerinde yargı denetimi gibi değişikliklerin yanında milletin birliğini temsil eden sembolik yetkilere sahip Cumhurbaşkanlığı makamı sisteme monte edilmeye çalışılıyor ama olmuyor. Bunun ana sebeplerinden biri toplumun siyasal kültürü olarak görülebilir. Cumhurbaşkanının devletin başı olarak değerlendirilmesi, yani devletin babalığı, Cumhurbaşkanının kişiliğinde belirginleşiyor. Bir diğer sebep de Türkiye'ye ait özel şartların varlığıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT gibi resmi iktidar yapısından bağımsız, resmi ideolojiyi tayin eden kurumların ancak kendisini cumhurbaşkanlarına karşı sorumlu hissetmesi, Cumhurbaşkanlığı makamının Batı demokrasilerinden farklı değerlendirilmesinde önemli etkenlerden biridir. Özellikle 12 Eylül yönetiminin hazırladığı ve TSK'ya iktidarı paylaşımı imkanı veren 1982 Anayasası sayesinde Cumhurbaşkanlığı makamı bir protokoler makam olmaktan çıkıp iktidarı yürütme, yasama ve yargı ile paylaşan bir konuma girmiştir. Bu kitabın yayınlandığı tarihlerde muhtemeldir ki Çankaya Savaşları tüm şiddetiyle devam ediyor olacak. 1996 yılından bu yana Türkiye'de yaşanan siyasal gelişmelere bakılırsa Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanının kim olacağını şimdiden kestirmek çok güç. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanlığına resmen aday olan hiçbir isim yok. Adı son zamanlarda sıkça Cumhurbaşkanlığına aday olacak isimler arasında yer alan 28 Şubat'ın etkin isimlerinden emekli Orgeneral Çevik 1, Rum Elili İş Adamları Derneği'nin aylık toplantısında Cumhurbaşkanlarını halkın seçmesi halinde bu göreve talip olacağını açıkladı. Ekim ayının son günlerinde ordunun Cumhurbaşkanlığı makamına bakışı konusunda görüşlerini aldığım Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral Doğan Güreş de Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığına adaylığı ile ilgili kamuoyuna bugüne kadar hiçbir açıklama yapmayan Güreş'in adaylığı ile ilgili ilk açıklaması bu kitapta yayınlanmış oluyor. Türkiye için önemli olan sıkıntı olarak geçecek sürecin meclisin saygınlığına gölge düşürmeden meclis sınırları içinde geçmesi ve rejim bunalımına sebep olmadan bu sorunun çözümüdür. Bu kitapta her kitap gibi büyük fedakarlıklarla yaklaşık bir yılda yayın aşamasına getirildi. Çalışmalarımın ilk gününden itibaren katkılarını esirgemeyen saygın devlet adamı Balıkesir Milletvekili Agah Oktay Güner'e, 20. dönem Konya Milletvekili Sayın Doçent Doktor Ahmet Alkan'a, gazeteci yazar Sayın Mehmet Cemal Çiftçi Güzeline, İstanbul'daki çalışmalarım sırasında çok önemli katkıları bulunan Sayın Osman Çiçekli ve Sayın A. Ziya Erçakır'a, iletişimin ve teknolojinin güçlüklerini yenmemde büyük emeği geçen Ruhun Karsanlıoğlu Efendi ve Sayın Adnan Beltan'a, TBMM Kütüphanesi'nin tüm imkanlarını seferber eden Sayın F. Nafiz Ertürk ve diğer kütüphane personeline, manevi desteklerinden dolayı sevgili anneme ve eşime kucak dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Y. Faruk Mangırcı, Aralık 1999, Ankara. Anayasalarda Cumhurbaşkanlığı makamı. 1921 ve 1924 anayasalarında Cumhurbaşkanlığı. 1923'ten 2000 yılına kadar yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan siyasal ve sosyal olaylara geçmeden önce 1924, 1961 ve 1982 anayasalarındaki Cumhurbaşkanlarının seçimi, görev ve yetkileri ile sorumlulukları ile ilgili bölümleri incelemekte fayda var. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM hükümeti tarafından hazırlanan ve 1921'de yürürlüğe giren anayasada ilk değişiklik Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleştirilmiştir. 29 Ekim 1923 gün ve 364 no'lu kanunun adı, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı mevaddının değiştirilmesine dair kanundur. Bu kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet, dini İslam ve resmi dili Türkçedir. Cumhuriyet ilan edilirken devletin başında da reisi cumhurun bulunacağı belirtilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra anayasada değişiklikler yapılmasıyla birlikte cumhurbaşkanlarının görev süresi konusunda mecliste uzun tartışmalar olmuş ve komisyon tarafından cumhurbaşkanlarının görev süresinin 2 yıl olması ile ilgili hüküm, Eskişehir Bağımsız Milletvekili Emin Bey Sazağ'ında itirazının etkisiyle 4 yıla çıkarılmıştır. Bu kanun gereğince de Atatürk'ün ölümüne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimleri her 4 yılda bir gerçekleştirilmiştir. Anayasayı hazırlayan komisyonun Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 2 yılla sınırlı olmasını istemesindeki amaç, o sıralarda meclisin yaşama süresinin 2 yılla sınırlı olmasıydı. 2 yıl için ısrar eden üyeler yeni gelen milletvekillerinin cumhurbaşkanlarını seçmesini istiyordu. Bu tasarıya itiraz eden Eskişehir Milletvekili Emin Bey ise meclis kürsüsünde yaptığı heyecanlı konuşmada gerekçesini kısa ve öz olarak şöyle açıklıyordu. Reis-i Cumhur bütün milletin malı olmalıdır. Ekseriyet fırkasının olmamalıdır. Cumhuriyetin ilanı ile yapılan anayasa değişikliğine göre Türkiye Reis-i Cumhur'u, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti içinden ve bir seçim devresi için seçilir. Cumhurbaşkanının meclise ve vekiller heyetine başkanlık etmesi, ayrıca başvekili meclis içinden atanması söz konusu iken, vekiller heyetinin seçimi anayasa ile başvekile bırakılıyor ve başvekil tarafından belirlenecek vekillerin de Cumhurbaşkanı tarafından meclisin onayına sunulması şart oluyor. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı makamı yürütmeyi yasamadan ayırmıştır. 1924 Anayasası, 1921'deki meclis hükümeti idaresi ile parlamentarizmin kurallarını birleştirme çabası olarak da değerlendirilebilir. Yasama yetkisini kendi başına kullanan meclis, yürütme yetkisini ise kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun atayacağı bakanlar kurulu eliyle kullanacaktır. Mecliste bu ayrışmayı gösteren hükümler tartışılırken bazı üyelerin şiddetli karşı çıkışları olmuştur. Özellikle başkomutanlık ile ilgili hükümler uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiştir. 1924'teki adıyla Kanunu Esasi Encümeni Başkanı Yunus Nadi Bey'in başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan tasarıda, Cumhurbaşkanlarının görev süresinin 4 ya da 7 yıl mı olacağı, Cumhurbaşkanlığı ile birlikte milletvekili sıfatının sona erip ermeyeceği ve meclis dışından adaylık kapısının açık olup olmayacağı başlıca tartışma konuları olmuştur. Uzun tartışmalardan sonra kabul edilen tasarıya göre Cumhurbaşkanları yalnızca meclis içinden ve 4 yıllık bir süre görev yapacaktır. Görüşmelerde Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 ya da 7 yıl olmasının tartışılması yanında bazı üyelerde Cumhurbaşkanının görev süresinin 9 yıl olmasını istemişlerdir. Bu arada Niğde Milletvekili Ebu Bekir Hazım Bey de İkinci bir meclisin kurulması için ısrarlı olmuştur. Bu konuda meclise görüşlerini açıklayan Ebu Bekir Hazım Bey'in tespiti o günün Türkiye'si için önemlidir. Gazi Paşa Hazretlerinin bütün dünyaca ve bizce müsellem kabul edilmiş olan fıtrat-ı nadiralerini, ender yaratılışlarını göz önüne alarak tabi ona göre kanunu esasi anayasa yapılmaz. Binaenaleyh ona kemali emniyetimiz, sonsuz güvenimiz olmakla beraber biz de düşünürüz. Çünkü maalesef kendilerine hayatı ebediye, ölümsüzlük vermek bizim elimizde değildir. Binaenaleyh her türlü iltimatı, olması mümkün olan şeyleri düşünerek kanunu esasimizi tanzim etmekliğimiz, düzenlememiz lazım gelir. Böyle bir katil nadiren vücuda tabiatın ender olarak meydana getirdiği zevati mümtanzeyi seçkin kişileri her vakit bulmak ihtimali pek yakın olmadığına nazaran kanunlara bizim gibi adamlardan da böyle fevkalade yaratılmamış olanlardan da bir reisi cumhur gelmek ihtimalini madem ki içimizden biri olacak düşünerek ona göre ahkam koymak lazımdır. Tüm tartışmalardan sonra 1924 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nın meclis tarafından kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi yani 4 yıl için seçilmesi ve bu görevini de yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar sürdürmesi benimsenmiş ve hüküm haline gelmiştir. Ancak 1924 anayasasında cumhurbaşkanının kaç oyla seçileceği ve diğer şartlar hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. Bunlar ayrıca TBMM iç tüzüğünde düzenlenmiştir. İç tüzüğe göre meclis, başkanlık divanının seçiminin ardından cumhurbaşkanı seçimi yapılmaktadır. Gizli oylamada mutlak çoğunluğu elde edecek kişi cumhurbaşkanlığına seçilecektir. 1924 anayasasında belirtilmemekle birlikte kadınların cumhurbaşkanı seçilmesi de mümkün değildi. Zira 1934'e kadar Türkiye'de kadınlara seçilme hakkı verilmediği için kadınlar cumhurbaşkanlığına aday olamazdı. 5 Aralık 1934'te kadınlara seçilme hakkı verilmesinden sonra en azından anayasa gereği de olsa kadınların cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün hale gelmiştir. 1924 anayasasında yürütme erki Büyük Millet Meclisi'ne aitti. Ancak yasama yetkisini bizzat kullanan meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun atayacağı icra vekilleri heyeti eliyle kullanır. 1924 Anayasası'nın Vazife-i İcraiye başlıklı 3. fasıllı Cumhurbaşkanı'nın statüsünü düzenleyen maddelerle başlamaktadır. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanı Büyük Millet Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi yani 4 yıl için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Madde 31. Cumhurbaşkanlığı seçimi Büyük Millet Meclisi'nin seçim dönemine bağlıdır. Yani meclisin görev süresi uzarsa Cumhurbaşkanı'nın görev süresi de uzayacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi gizli oyla ve salt çoğunlukla yapılır. Dahiliye Nizamname Madde 8. Cumhurbaşkanı devletin reisidir. Bu sıfatla özel törenlerde meclise gerekli gördükçe de vekiller heyetine başkanlık eder. Ancak meclisteki tartışma ve görüşmelere katılamaz. Cumhurbaşkanı ayrıca her yasama yılı başında hükümetin bir önceki yıl çalışmalarına ve o yıl alınması uygun bulunduğu kararlara ilişkin görüşlerini mecliste bir nutukla açıklar ya da bunu başbakana okutur. Cumhurbaşkanı meclis tarafından kabul edilen kanunları 10 gün içinde ilan eder. Anayasa ve bütçe kanunu dışında ilanına uygun gelmediklerini bir kez daha görüşülmek üzere 10 gün içinde meclise geri gönderebilir. Cumhurbaşkanı siyasal bakımdan sorumsuz olup yetkilerini ancak başbakan ve ilgili bakanın katılımı ile kullanır. Cumhurbaşkanının sorumluluğu yalnız iki halde söz konusudur. Cumhurbaşkanı vatan hainliği durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. Hususatı şahsiyesinden dolayı sorumluluğu gündeme geldiğinde yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki usuller uygulanır. Hususat-ı şahsiyesinden dolayı sorumluluğuna gidilmek gerektiğinde de yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki usuller uygulanır. 1924 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı'nın seçimi görev ve yetkilerini içeren 3. faslı görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı'nın anayasal konumunun güçlendirilmesinin reddi, millet egemenliğinin ve onun tek temsilcisi olan BMM'nin üstünlüğünün sürdürülmesi anlamındadır. Meclis, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin geniş tutulmasına karşı çıktığı gibi kişisel sorumlulukları konusunda da duyarlı davranmıştır. 1924 Anayasası, TBMM'de görüşülürken çift meclis sistemine geçilmesi ile Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin arttırılması ile ilgili iki değişik öneri gündeme gelmiştir. Çift meclis konusunda teklif sadece iki milletvekilinden gelmesi nedeniyle kabul görmezken, Cumhurbaşkanı'nın meclis karşısında güçlendirilmesini amaçlayan ikinci öneri komisyon tarafından kabul edilmiştir. Genel kurul bu teklifi reddederken teklif içindeki sadece bir maddeyi yumuşatarak kabul etmiştir. Geri çevrilen öneriler Cumhurbaşkanı'nın meclis dışından da seçilebilmesi ve görev süresinin daha da uzun olmasına yönelikti. Yumuşatılarak kabul edilen öneri Cumhurbaşkanı'nın başkomutanlığı ile ilgili öneridir. Tasarıda bütün kuvvetlerin komutanlığı Cumhurbaşkanı'na veriliyordu. Bu öneri çok uzun tartışmalara ve itirazlara konu olduktan sonra Cumhurbaşkanı'nın rolü temsili ve sembolik bir düzeye geri itilmiştir. Sonuçta 1924 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı parlamenter rejimin devlet başkanından farksız bir konumdadır. 1924 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı, 1921 Anayasası sisteminde fiilen devlet başkanlığı yapan, meclis başkanlığının yanı sıra vekiller heyetinin de doğal başkanı olan, meclis adına imza koymaya ve vekiller heyeti kararlarını onaylamaya yetkili sayılan kişiden daha güçlü değil, daha zayıf ve etkisiz bir konumdadır. Türkiye'nin 1. ve 2. Cumhurbaşkanlarının siyasal hayattaki güçlü ve şef kimlikleri 1924 Anayasası'ndan değil, siyasal hayatın ve dönemin özelliklerinden doğmuştur. Dipnot: Ordu, Devlet, Siyaset, Şaban, İBA. 1961 Anayasası'nda Cumhurbaşkanlığı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra hazırlanan ve Cumhuriyet tarihinin insan hak ve özgürlükleri bakımından en iyi anayasası olarak kabul edilen 1961 Anayasası, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda 1980'e kadar büyük krizlere yol açmıştır. 1961 Anayasası'nın hazırlanması sırasında yaşanan tartışmalara geçmeden bu anayasadaki Cumhurbaşkanı'nın seçimi, görev, yetki ve sorumluluklarına kısaca bir bakalım. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış, kendi üyeleri arasından üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile ve gizli oyla 7 yıllık bir süre için seçilir. İki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa salt çoğunlukla yetinilir. Bir kimse arka arkaya iki kez Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişkisi kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Madde 95. Cumhurbaşkanı görevine başlarken TBMM önünde ant içer. Madde 96. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milletinin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı gerekli gördükçe Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder, yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini gönderir ve Türkiye'ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletler arası antlaşmaları onaylar ve yayınlar, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir. Madde 97. Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerinden sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının bütün kararları Başbakanı ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Madde 98. Cumhurbaşkanı vatan hainliğinden dolayı TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi üzerine üye tam sayısının en az 2/3'ünün meclislerin birleşik toplantısında vereceği kararla suçlandırılır. Madde 99. Anayasanın 89. ve 109. maddeleri uyarınca verilen güvensizlik oyu sebebiyle 18 aylık bir süre içinde Bakanlar Kurulu iki kez düşmüş ve üçüncü defa güvensizlik oyu verilmiş olursa, Başbakan Cumhurbaşkanından Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini isteyebilir. Bu istek üzerine Cumhurbaşkanı meclislerin başkanlarına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenileme kararı resmi gazetede yayınlanarak hemen seçime gidilir. Madde 108. Başkomutanlık TBMM'nin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanıdır. Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. Genelkurmay Başkanı bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur. Madde 110. Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilmesi gereken 15 üyenin seçiminden önce hukuki varlık kazanır. Cumhurbaşkanı bu üyeleri kendi seçiminden başlayarak bir ay içinde seçer. 1961'de anayasal kurumlar haline getirilen Milli Güvenlik Kurulu ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili Cumhurbaşkanınca önemli yetkiler verilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve kanunun gösterdiği bakanlar ile kuvvet komutanlarından kuruludur. Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı başkanlık eder, bulunmadığı zaman bu görevi başbakan yapar. Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenlik ile ilgili kararların alınmasından ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na tavsiye eder. Madde 111. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesini seçer. Madde 145. Anayasadaki bu şartlanmaların her biri eski dönemin partizan, aynı zamanda da özel tahsilli eski cumhurbaşkanlarına tepkidir. TBMM üyeleri arasından seçilme koşulu yasamanın geleneksel üstünlüğüne bir işarettir. Cumhurbaşkanının görev süresinin ve seçilme anının yasama meclisininkinden farklı ve ayrı tutulmasının amacı da meclis çoğunluğunun daima kendi siyasal eğiliminden birini seçmesini önlemeye, seçileni meclislerden nispeten bağımsız kılmaya, değişen siyasal çoğunluklar karşısında devlet üst yönetiminde süreklilik sağlamaya yöneliktir. Cumhurbaşkanının yetkilerinin çoğu eski dönemindeki gibi klasiktir. 1961 Anayasası'na Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından bakıldığında da bu anayasanın Türkiye'nin 1980 ihtilaliyle gelişindeki en önemli etken olduğu görülür. 1961 ve 1966'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıldığında askerin ağır baskısı ile Cumhurbaşkanlarının seçilmeleri sorun oluşturmayacak kadar kolay olmuşsa da 1973 ve 1980 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye için büyük bir kaos ve talihsizlik olmuş, ardından demokrasi kesintiye uğramıştır. Özellikle 1980 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tıkanma sebebi 1961 Anayasası'nın kendisidir. Neredeyse bu anayasa Cumhurbaşkanlığının seçimini parçalı parlamentolarda imkansız kılacak kadar keskindir. 1961 Anayasası'ndaki meclis çoğunluğunun 3'te 2'sinin adaylar tarafından alınması zorunluluğu Türkiye'nin önünü tıkayan en büyük engel olmuştur. Bu açıdan bakıldığında 1924 Anayasası'nda Cumhurbaşkanlığı seçilebilmek için yarıdan bir fazla oy gerektiği göz önüne alınırsa 1924 Anayasası sistemin önünün kapanmaması için bir anahtar niteliğindedir. 1982 Anayasası'nda Cumhurbaşkanlığı. Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanlığı makamı adeta devleştirilmiştir. 1982 Anayasası her ne kadar parlamenterizme bağlı gibi görünse de yarı başkanlık sistemi yetkileriyle 12 Eylül darbe şeflerinin isteğiyle donatılmıştır. Asker tarafından bir kez daha darbe yapılmayacak kadar Cumhurbaşkanı ve MGK'ya geniş yetkiler veren 12 Eylül Anayasası sayesinde Cumhurbaşkanı devletin her şeyi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı makamının bu geniş yetkileri sebebiyle Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçen merhum Turgut Özal ile zamanın başbakanları Mesut Yılmaz ve Süleyman Demirel arasında da uzun süren kavgalar olduğu hafızalardadır. 12 Eylül Anayasası'nın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili en önemli maddesi seçimlerin 4 turda sonuçlandırılacak olmasıdır. Böylelikle partilerdeki lider hegemonyası da erken seçim tehdidi ile ortadan kaldırılmıştır. Devletin gizli gerçek hukukunun ipuçlarını veren 12 Eylül Anayasası, 1961 Anayasası'nın aksine Cumhurbaşkanının meclis dışından gösterilecek adaylar arasından da seçilebileceğini hükme bağlamıştır. Buradan amaç açıkça askerlerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığına aday olmasını sağlamaktır. 1961 Anayasası'nda Cevdet Sunay örneğinde olduğu gibi Genelkurmay Başkanı önce askeri üniformasını çıkartıp kontenjan senatörü olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön koşulunu elde etmişti. 12 Eylül yönetimi tarafından atanan Danışma Meclisi üyeleri tarafından Milli Güvenlik Konseyi'nin emri üzerine hazırlanan, insan hak ve hürriyetlerini alabildiğince kısıtlayan 1982 Anayasası, aynı zamanda Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanının da seçilmesini sağlamıştır. 1982 Anayasası için 6 Kasım 1982'de güya referandum yapılmış ve müthiş baskılar sonucu referanduma katılanların %92'sinin oyuyla hem anayasa kabul ettirilmiş hem de 12 Eylül darbesinin lideri Evren Cumhurbaşkanlığına seçtirilmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer ve Yargıtay Başkanı Doçent Doktor Sami Selçuk'un değiştirilmesini isteyerek bayrak açtıkları 12 Eylül ya da 1982 Anayasası'nın Cumhurbaşkanlarının seçilmesine görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümleri şöyle. Cumhurbaşkanı TBMM'ce 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış, kendi üyeleri veya bu nitelikleri ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından 7 yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, meclis üye tam sayısının en az 5'te 1'inin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer. Madde 102. Cumhurbaşkanı TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. TBMM toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından 30 gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde sonuçlandırılır. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.